Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki programımızda Yasin suresinin en son 33. ayeti kerimesinin üzerinde durmuştuk. Tefsirleriyle alakalı hocamızdan bazı malumatlar edinmiştik. İnşallah bu haftada kaldığımız yerden 34. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz?
Şükürler olsun, elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıklı daim eylesin. Hocam öncelikle hem Arapçasıyla hem de Türkçe mealiyle birlikte arzu ederseniz bu kısmın bir mealini takdim etmiş olalım. Ardından da 34. ayet-i kerimeden başlamış oluruz.
İnşallah.
Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan dane çıkardık. İşte onlar bundan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık. Ta ki onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiklerinden, İnsanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim. Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş de kendisi için belirlenen yerde akar. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım menziller tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler. Evet hocam burada bazı belki yeri geldikçe astronomik bilgiler de vermek gerekebilir. Ama onun öncesinde geçtiğimiz haftaki programında bahsettiğimiz şeyleri de özetleyerek başlayabilirsek buradaki konuyu bütünlüğü açısından da hatırlatmamız faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Buyurun.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli dinleyicilerimiz, Yasin suresinin bu 34 ila 40. ayet-i kerimelerinde Cenab-ı Hakk'ın kudretine, azametine, büyüklüğüne delalet eden bazı hususlar bize anlatılıyor, dikkatlerimize sunuluyor. İşte bunlardan birincisi ölü toprak, kış gelip de efendim çoraklaşan, yağmur görmeyip de çoraklaşan toprağın durumu bize ibret olarak anlatılıyor. İşte Cenab-ı Hak bahar yağmurlarıyla, yağmurla o toprakları adeta yeniden diriltip ondan insanların en çok faydalandıkları hububatı, daneyi çıkardığını ve insanların bundan yediğini bildiriyor ki insanların esas ana besin kaynağı bu hububattır. Dolayısıyla nasıl ki Allah ölü toprağı adeta ölmüş gibi olan toprağı nasıl diriltiyorsa elbette öldükten sonra da insanları diriltmeye, tekrar kabirlerinden çıkartmaya kadirdir. Birinci defa yaratan, yine ayet-i kerimelerde geçtiği üzere elbette ikinci defa yaratmak onun için daha kolaydır. Cenab-ı Hak için zaten zor diye bir şey söz konusu değil ama birinci defa yarattığına göre elbette birinciyi yaratan ikinciyi elbette yaratır. Yine yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı türlü nimetlerden, özellikle hurma bahçeleri, üzüm bağları, bunlar özellikle zikrediliyor ve yeryüzünde Allah'ın pınarlar akıtması, nehirler fışkırtması, su, hayatın kaynağı suya işaret ediyor. İşte bu gerek yeryüzünden çıkan nimetlerden faydalanmaları, gerek kendi elleriyle yaptıklarından faydalanmaları için böyle yapıldığı ve bunun neticesi de bir şükre bağlanıyor. Yani bunu Cenab-ı Hak bütün bu nimetleri kulları şükretsinler diye, şükretsinler için yarattığını haber veriyor. Tabii yeryüzünde gerek bildiğimiz gerek bilmediğimiz her şeyi çift yarattığını Cenab-ı Hak haber veriyor. Ardından gece, gündüz, güneş ve ay gibi bu Allah'ın yarattığı bu varlıklara da dikkatimizi çekiyor. Bunlardaki bir takım cali bir dikkat Cenab-ı Hakk'ın kudretinin, azametinin işaretlerine, alametlerine, ayetlerine dikkatimizi çekiyor. İşte 33. ayetten geçen hafta üzerinde durmuştuk. 34. ayetten itibaren biraz daha ayetlere yakından bakacak olursak, 34. ayette Rabbimiz ve cealna fiha cennetin min nakhili ve a'nab ve feccarna fiha min el uyun. Biz orada yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve yine yeryüzünde birçok pınarlar fışkırttık buyuruyor. Burada tabii hurma ve üzüm özellikle öncelikle zikrediliyor, bahçeler olarak bunların. Tabii hurmanın ağacından, üzümün ise meyvesinden, inep, üzümün yenilen kısmı kastediliyor ama hurmanın ağacı burada zikredilmiş. Burada belki şöyle bir incelik var. Hurma ağacında da hakikaten çok ibretler var. Burada efendim üzümlerin tabii tane ve üzümün tamamı yenir. Hurmanın ağacı ise tabii hurması neticede yenir. Fakat hurma ağacında birçok faydalar, birçok Cenab-ı Hakk'ın kudretinin izleri, alametleri vardır. Mesela hurma ağacı düz ve uzun olması bakımından kendine mahsus bir durumu var. Aşılanma olmadan hurma meyve vermez, vermeyen bir ağaç. Yine efendim hurma ağacı işte mesela başı koparılsa aynen insan gibi kurur. Efendim yine aşılanmadan meyve vermez. Yine göbeği, hurma ağacının göbeğine bir zarar gelirse hurma ağacı kurur, helak olur. Yani adeta bir insan beyni gibi. Hurma ağacının erkekleri ve dişileri vardır. Ve eğer efendim erkekleri olmazsa hurma ağacı meyve vermez. Hatta işte derler ki Araplar hurma ağacı aşka düşer. Diğer cinsine karşı aşka düşer. Yani o diğer cinse karşı meyleder. Hurmanın erkeği dişisi birbirine. Yani eğer öyle bir meyil olduğu zaman aralarında bir ip bağlansa veya öbür ağaçtan, öbür hurmadan bir dal parçası onun üzerine konsa, bu şeyin geçtiği şeklinde söyleniyor, naklediliyor kaynaklarda. Tabii aynı şekilde üzüm de, hurma da, bunlar tabii özellikle bunlar zikrediliyor. Bunlar diğer bütün meyveler adına onları temsilen ifade edilmiş oluyor. Bunlar da insanların faydalandığı, başta bu meyveler olmak üzere, nimetler olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde insanlara hazırladığı ikram sofralarına adeta dikkat çekilmiş oluyor. Tabii bütün bunların kaynağı da su, hayatın kaynağı su. Allah Teala ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay buyuruyor. Yani diri olan, hayat sahibi olan her şeyi sudan yarattık. Bitkiler de aynı şekilde suya muhtaç. Diğer canlılar suya muhtaç. Onun için Cenab-ı Hak yeryüzünün her tarafında ırmaklar, nehirler, göller yaratmış, var etmiş ve bu şekilde de hayat, yeryüzü hayat bulmuş, bitkiler, canlılar bu şekilde hayat bulmuş. Bu feccarna kelimesi tefcir, bir şeyi geniş olarak yarmak, açmak gibi bir anlama geliyor. Ayn uyun, yani uyun pınarlar manasına, ayn aslında göz anlamına da gelen bir kelimedir. Şekil olarak efendim suyun kendisinden akması sebebiyle bu pınar, kaynaklar göze benzetilmiştir. Tabii ırmaklar, pınarlar akıtmak işte Allah Teala'nın bunlar kullarına bir rahmetidir, lütfudur. Çünkü yeryüzüne bakıldığı zaman uzaydan sadece hayat su olan yerlerde vardır. Su olmayan yerde insanın veya diğer canlıların yaşaması çok zor. Onun için Cenab-ı Hak bu nimetlere dikkat çekiyor. Tabii burada tabii pınarların bir kısmı akıcı olur tabii. ama kuyular vardır. Yani netice itibariyle ister akan ırmaklar gibi, nehirler gibi sular olsun, ister pınar veya göller gibi olsun, netice itibariyle Cenab-ı Hak bu nimete dikkat çekiyor, buna işaret ediyor. İşte 35. ayet-i kerimede de işte gerek bu türlü türlü bitkilerin, işte hurma, üzüm ve diğer bütün nebatatın, onların meyvelerinin niçin yaratıldığını da işte 35. ayette şöyle beyan ediyor. Es-saydu billah, bismillah. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُ اَيْد۪يهِمْ. İşte onların, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde yarattığı türlü türlü meyvelerin, türlü türlü bitkilerin meyvelerinden yesinler. وَمَا عَمِلَتُ اَيْد۪يهِمْ. Ve kendi elleriyle, yaptıklarıyla, kendi imal ettiklerinden yesinler diye. Çünkü insanlar bu meyveleri işleyerek farklı şeyler yapabiliyorlar. İşte mesela üzümden şıra yapıyorlar, pekmez ve benzeri şeyler yapılıyor. Diğer meyvelerden işlenerek farklı şeyler yapılabiliyor. Yani hem doğrudan meyve olarak bunların meyveleri yenilebiliyor, hem de insanlar kendi emeklerini buna ilave ederek türlü türlü farklı yiyecekler meydana getiriyorlar. İşte bütün bu, bütün bunların gayesi de, bütün bu nimetlerin neticesi de bizi ulaştıracağı yerde efela yeşkurun. Hala şükretmeyecekler mi? Yani insan Cenab-ı Hakk'a şükür borcunda. Bu kadar nimet, bu kadar ihsan elbette efendim şükrü gerektiriyor. Burada ve me amiletu eydihim ifadesi elleriyle yaptıkları diye ifade ediliyor. Tabii eller, İnsan özellikle işi eliyle yapar. Çoğu zaman eliyle yapar. Aynı şekilde el, Arapçada da, Türkçede de, birçok dilde de güç ve kuvvetten kinayedir. Kur'an-ı Kerim'de bu manada da kullanılan pek çok ayet-i kerime var. İşte mesela Âl-i İmrân suresinin 182. ayet-i kerimesinde misal olarak ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ. Bu ellerinizin gönderdiğinin, yani kendi ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır. İnsan, elbette el çok mühim, birçok işi elimizle yapıyoruz ama yani el ile yapmaktan maksat insanın bizzat kendisi yaptığı veya gücünün kuvvetini temsilen kinaye olarak bu şekilde ellerin kullanması bu manayadır. Tabii işte dediğimiz gibi netice itibariyle bütün bu nimetler şükrü gerektiriyor. Tabii önce şükredebilmek için Cenab-ı Hak bize nimetlerini hatırlatıyor. Misaller veriyor. Efendim önce nimeti görmek lazım. Bu nimetten istifade ettiğini, bunların mahza Cenab-ı Hakk'ın lütfu, ihsanı, keremi olduğunu önce anlamak lazım, idrak etmek lazım. Bunu idrak edince insan zaten Cenab-ı Hakk'a şükür borcunda olduğunu hissedecektir, anlayacaktır. İşte Rabbimiz de bize şükredelim diye bu nimetlerini, nimetlerinden bir bölümünü bize bu şekilde hatırlatmış oluyor. Yine aynı şekilde tasavvufi olarak, işari olarak da ayet-i kerimeler şöyle yorumlanmış. Yani Cenab-ı Hakk'ın elbette dış alemde de nimetleri var. Buradaki misallerde olduğu gibi. Ama aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın insanın iç aleminde de, iç dünyasında da manevi olarak da nimetleri var. Nitekim bir başka ayet-i kerimede es-saydu billah. Ve esbeğa aleyküm ni'amehu zahireten ve batine. Allah adeta nimetlerini sizin üzerinize yağdırdı. Hem zahir olarak, hem batın olarak, hem görünen nimetleri var Cenab-ı Hakk'ın, hem de manevi, gözde görülmeyen manevi nimetler var. Onlar da büyük nimetlerdir elbette. Nasıl ki Cenab-ı Hak efendim yeryüzünü yağmurla, suyla dirilttiyse, aynı şekilde gönülleri de, kalpleri de imanla, taatle diriltir. Eğer gönüller, kalpler imanla, taatle, zikirle gönüller dirilirse, bu sefer o gönülden de bir takım manevi nimetler, manevi meyveler ortaya çıkar, muhabbet ortaya çıkar, şevk ortaya çıkar Allah'a karşı ve efendim bunun neticesinde işte mükaşefe, müşahede dedikleri sufilerin nimetler ortaya çıkar. Ama işte bunların, bu manevi meyvelerin ortaya çıkması için de muhakkak işte o gönül toprağını imanla, takva ile, zikir ile sulamak, ondan işte bu manevi meyvelerin ortaya çıkacağı bir zemin meydana getirmek elbette gerekiyor. Onun için demek ki bu, Cenab-ı Hakk'ın pek çok nimetleri var. İşte sadece zahiri nimetleri değil, manevi nimetleri de burada zikretmek, onlara da şükretmek gerekir. Yani bunlar da Allah'ın lütfudur. O manevi olarak elde edilen, ulaşılan nimetler de mahza Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Elbette kulun da gayreti önemli ama neticede hepsi Allah'ın lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır. İşte nimet şükredilirse artar. Estaizu billah. Le in şekertum le ezidenneküm. Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu maddi nimetler için böyle olduğu gibi manevi nimetler için de böyledir. Yani kul manevi olarak her ne nimete nail olmuşsa bunu Allah'tan bilecek, Allah'a şükredecek. Ya Rabbi, bu senin lütfun, senin ikramın, senin ihsanın, efendim benim gayretim ne ki diyerek bu maddi manevi nimetlere de şükür, o nimetlerin artmasını temin eder, kazandırmış olur.
Hocam, bir taraftan insan bedeninin aslında Rabbani bir tarafı, Rabbani bir yönü de var. Bu ruh meselesi dolayısıyla gönlün, kalbin, bu gönül toprağının sulanmasından da bahsettiniz. Tabii bunlar manen hiç olmazsa. İnsanın aslında kendimiz başta olmak üzere zahiri olarak böyle hem nimetlere şükür açısından, hem nimetleri elde edebilme, onlardan faydalanabilme, bu meyvelerin, nimetlerin ve bunlara şükredebilme açısından zahiren bazı şeyleri görebiliyoruz, yerine getirebiliyoruz, yapabiliyoruz, ama bu insanın manevi yönünü de aslında tasavvufi olarak düşündüğümüzde içimizdeki, tabiri caizse, potansiyelin kinetik bir enerjiye dönüştürülmesi noktasında çoğu zaman belki farkında olmadığımız için, belki bunun farkına varamadığımız için zafiyet yaşıyoruz diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Doğru. Yani Cenab-ı Hak insanın içinde pek çok cevherler yaratmış, istidat, kabiliyet yaratmış. İşte biz bu istidadımızı keşfedebilirsek, Allah'ın razı olduğu tarafa yöneltebilirsek, tabii insan büyük şeyler, sırlar taşıyor. Hazreti Ali'ye nispet edilen bir işte şiirde Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz öyle diyor. Ve tez'umu enneke cirmun sagirun ve fikan taval alemul ekber. Ey insan, sen kendini işte cirmi, cüssesi, hacmi küçük bir varlık zannedersin ama en büyük alem senin içinde dürülü, insanın içinde dürülü. İnsana Cenab-ı Hak hem maddi olarak hem manevi olarak çok çok büyük istidatlar, kabiliyetler vermiş. Yeter ki biz bu istidatlarımızı, kabiliyetlerimizi Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu tarafa yöneltelim. İnsanda çok büyük cevherler var. Çok büyük Cenab-ı Hakk'ın kuluna lütfettiği, bahşettiği imkanlar var.
Evet. Hocam, buradan 36. ayet-i kerimeye geçelim. Estaizu billah. Subhanellezi halakal ezvace kullaha mimma tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun. Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim.
Evet, bu ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak gerek yerin bitirdiği, gerek insanların kendisinden ya da bilmedikleri birçok şeyi çift yarattığını Cenab-ı Hak haber veriyor. Tabii yerin bitirdikleri dediğimiz zaman işte hububat, meyveler, otlar, ağaçlar gibi yerden çıkan şeylerde Cenab-ı Hak çift yarattığını haber veriyor. Tabii insanlardan, insanlar erkek ve dişiden oluşuyor. İnsanlar da çift yaratılmış. Ama bir de mahiyetini bilmediği şeylerden, birçok şeyi, nice şeyleri biz çift yarattık. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın çift yaratması da Cenab-ı Hakk'ın Sübhan olması. Yani noksanlıklardan, eksiklerden münezzeh olmasının bir delili, işareti olarak burada zikrediliyor. Tek olan Allah, bir tek olan Allah yarattığı şeyleri çift yaratmıştır. Özellikle tabii buradaki ve mimma la ya'lemun, bilmedikleri şeylerden maksat, işte gerek karada, denizde, göklerde, yerde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı türlü varlıklar, onların sınıfları şeklinde tefsir edilmiş. Mesela Kurtubi böyle diyor müfessirlerden. Tabii bunları insanlar bilmeyebilir ama ilim ilerledikçe bazı şeyler öğreniyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın kudreti, yaratma sıfatı o kadar geniş ki bildiklerimiz, insanoğlunun bugün ulaştığı seviyede bile bildiklerimiz, bilmediklerimizin yanında bir hiç mesafesinde. Bazı şeyler var ki demek ki melekler bilebilir Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği kadar, ki onlar da öyle söylüyorlar. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. Bizim senin bize öğrettiğinden başka bir şey bilmeyiz diyorlar. Bundan şu da anlaşılıyor ki meleklerin de bilmediği şeyler var. Cenab-ı Hakk'ın sadece bildiği hususlar var. İşte künhünü, mahiyetini bilmediğimiz şeylerden Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeyler manasına anlaşılabilir. Evet, bu 36. ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın gerek yerden çıkan şeyleri, insanları, yine insanların bilmediği nice şeyleri hep çift yarattığı ifade ediliyor. İşte burada müfessirler farklı yorumlar yapmışlar. Tabi Allah'ın bildiği fakat bizim tam olarak bilemediğimiz pek çok şey olabilir. Yani bu sevap, azap yani bakımından veya işte cennetlik mi olacak, cehennemlik mi olacak insanlar, insan iyi bir durumda mı, kendisi Allah'ın razı olduğu bir halde mi, olmadığı halde mi, cennet ehlinin sevabı, cehennem ehlinin azabı ya da ruh gibi mahiyetini bilmediğimiz pek çok şey olduğunu söylemişler. Tabii insanlar deyince erkek ve dişi olduğu gibi işte mümin var, kafir var, asi var, itaatkar var vesaire. Yani bu çift meselesi birçok misalle çoğaltılabilir, manası izah edilebilir. Tabii bütün bunlar neticede Cenab-ı Hakk'ın Sübhan olmasına bağlanıyor. O Allah Sübhan'dır. Ki Sübhan inanç ve söz olarak kötülükten uzak tutmak demektir. Yani Allah hem iman bakımından hem söz olarak Allah'ı her türlü eksiklikten, noksanlıktan, kötülükten Allah'ın uzak olduğuna inanmak ve buna hükmetmektir. Allah'ın her türlü eksiklikten, kusurdan münezzeh olduğuna inanmaktır ve bunu söylemektir. Tabii Sübhan kelimesi geçtiği zaman Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de geçiyor bazı ayetlerde. Kendisinden sonra gelen, Sübhan'dan sonra bu kelimeden sonra gelen şeylerin önemi ve büyüklüğü vurgulanmış genellikle Kur'an-ı Kerim'de. İşte burada da Cenab-ı Hakk'ın farklı mahlukatı hep çift yaratması Cenab-ı Hakk'ın Sübhanlığına bağlanmış. Yani bunlar Allah'a şükrü, ona ibadeti, ibadeti ona has kılmayı, onun kudretini, eserlerini, nimetlerinin güzelliklerini görmeyi gerektiren şeylerdir. Bu Sübhan kelimesinden sonra zikredilen şeyler özellikle bunlardır. Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmeyi gerektiren şeylerdir. Yani işte bütün bu sınıfları bunların çift olarak yaratan bu yüce kudret sahibi Allah'ı tesbih ederim. Yani inanç bakımından, amel bakımından Allah'ın şanına yakışmayan şeylerden onu tenzih ederim. Allah her türlü eksiklikten, noksanlıktan uzaktır, münezzehtir. Şanına layık olacak şekilde azamet sahibidir. Burada işte Allah Teala'nın şanına yakışmayan şeylerden, kafirlerin ona ortak koşmaları, şirk koşmaları, Cenab-ı Hakk'ın bunca nimetine rağmen şükretmeyip nankörlükte bulunmaları gibi durumlardan da Allah Teala'nın münezzeh ve uzak olduğu yine Allah Teala tarafından verilen bir hükümle bildirilmiş olmaktadır. Ve müminlere de böyle söylemeleri, yani Allah'ın bu nimetlerini hem dil ile hem halleriyle şükür ile bu nimetlere karşılık vermeleri, Allah'ın yüceliğine, büyüklüğüne, azametine inanmaları, kafirlerin, müşriklerin yaptığı gibi onu ihlal etmemeleri, bu konuda gaflet içinde olmamaları adeta telkin ediliyor ayet-i kerimede. Siz onlar gibi nankör olmayın, Allah'ın nimetlerini görün ve şükredin manasına. Yine tabii Allah Teala'nın burada bizzat kendisinin her türlü noksanlıklardan münezzeh olduğunu adeta Cenab-ı Hak haber veriyor. Kendisi haber vermiş oluyor burada. Allah Teala zatı ile kendisine layık olmayan şeylerden münezzehtir. Kendisi bu her türlü mahlukatı, onları çift olarak yaratması gibi hususlar Allah'ın büyüklüğüne, azametine işaret, delil olarak burada zikredilmiş oluyor. Tabii Şeyhzade var, Kadızade, Kadı Beydavi tefsirinin haşiyesini yapmış Osmanlı ulemasından bir zat. Diyor ki bu tenzih, yani Cenab-ı Hakk'ın Sübhan olması kalp ile tenzihi içine alır. Sübhan kelimesi, kalp ile Allah'ı tenzih etmek, yani eksiklerden, noksanlardan münezzeh olduğunu, yüce olduğunu, her türlü kusurdan uzak olduğunu söylemek, ifade etmek kalp ile olur. Bu da nedir? Kalp ile olan tenzih kesin inançtır, şüphesiz imandır. Lisan ile tenzih, yani dil ile tenzih ise zikri hasen, yani Cenab-ı Hakk'ı hep güzellikle zikretmektir. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini zikretmektir, ona şükretmektir. Dil ile Cenab-ı Hakk'ı en güzel şekilde tesbih etmektir, dilin tenzihi. Bu organlarla da olabilir, yani kalp ve lisan ile beraber ayrıca organlarla da olabilir ki organlarla, yani bütün vücudumuzla, bedenimizle tenzih ameli salih demektir. Yani bu inandığımız Allah'a, onun bize emrettiği şekilde, en güzel şekilde, en salih, en güzel ibadetlerle inandığımızı hayata geçirmek, tatbik etmek demektir organlarla tenzih. Tabii birincisi asıldır, yani iman esastır, temeldir. İman olmadan olmaz. İkincisi birincisinin, üçüncüsü de ikincisinin semeresi. Yani imanın semeresi dile de vuracak. İnsan diliyle de Allah'a iman edecek, Allah'ı yüceltecek, nimetlerini diliyle de tahdisi nimet edecek. Ben üçüncü olarak da bunu amel olarak, hayatında tatbikat olarak yerine getirmiş olacak diye söylüyor Şehzade. Böyle güzel bir yorum yaratılmış. Tabii burada yine ayette dediğimiz gibi her şeyin çift yaratıldığına işaret var. Ferdiyet, ferdaniyet, teklik, rububiyet Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Onun benzeri yoktur. Ama Cenab-ı Hak her yarattığını benzeri olarak yaratmıştır. Mahlukat birbirine benzer olarak yaratılmıştır. Ve tabii bu yaratılan her bir şeyde Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, kudretine, azametine, sübhan olmasına delalet eder. Nitekim Arapların güzel bir şiiri var. Ve fi kulli şeyin lehu ayeh tedullu ala ennehu vahidu. Her şeyde, Allah'ın yarattığı her mahlukta ona ait bir işaret var. Ona ait bir nişan var. Ona ait bir ayet var. Yani her yaratılmış varlık onu yaratana, Allah'a delalet eder. Onun bir olduğuna delalet eder, tek olduğuna delalet eder. Şöyle bir hikaye anlatılmış, Ruhul Beyan'da da naklediliyor. Vaktiyle böyle inkara, zındıklığa meyilli bir padişah varmış. Bir de onun akıllı Müslüman bir veziri. Tabii vezir padişahın bu zındıklık hallerini görünce bundan üzülüyor tabii. Padişahı bu durumdan kurtarmak istiyor. Vezir her sene, her yıl padişah için ziyafet verirmiş. Efendim ziyafet zamanı gelince padişahı o sene çorak bir yere götürüyor. Kuru, ağaç yok efendim, çöl gibi bir yere davet ediyor. Bunun üzerine padişah vezire kızıyor tabii. Diyor ki burası misafir ağırlanacak yer mi yani? Padişah böyle bir yere çağrılır mı? Burada kimsenin çalışması, vezir de diyor ki burada kimsenin çalışması, emeği olmadan meydana gelmiş güzel bahçeler, gönül alıcı, işte güzel, insanın gönlünü böyle cezbedici akarsular, değerli yapılar vardı, güzel binalar vardı, kasırlar, saraylar vardı diye cevap veriyor. Tabii padişah, insan aklına ziyan bu sözü işitince gülüyor ve işte bir bina eden olmadan, yapan olmadan bir binanın ortaya çıkması nasıl mümkün olur? Böyle bir şey olabilir mi diye söyleyince işte vezir de diyor ki öyleyse diyor bu yaratıcısı olmadan bütün bu alemin, göklerin, yerin, Cenab-ı Hakk'ın hayret verici, şaşırtıcı pek çok kudret eserlerinin olduğu bu alem eğer bir yaratıcısı yoksa nasıl olacak diye, nasıl meydana gelir bu alem diye söylüyor. Tabii padişah bu sözden çok etkileniyor, hoşuna gidiyor ve artık istikametini düzeltiyor diye böyle bir hikaye anlatılmış. Yani bu alem hiçbir şey kendiliğinden olmadığı gibi Cenab-ı Hak adeta bu dünyayı, bu alemi bir misafirhane gibi kullarının bütün maddi manevi ihtiyaçlarını görecekleri, rahat bir şekilde yaşayacakları bir alem yaratmış. Alemde türlü türlü sofralar kurmuş. Sadece insanlar değil yani. Bütün mahlukata her gün sayısız sofralar açılıyor. Her bir mahluk rızkını buluyor, karnını doyuruyor, hayatını devam ettiriyor. Yani sadece insanlar değil, sayıya, sınıra gelmedik. Cenab-ı Hakk'ın türlü nimetleri var, ihsanları var. Dolayısıyla işte Rabbimiz bunlara bizim dikkatimizi çekmiş oluyor.
Evet hocam, buraya kadar yine ölü topraktan olsun, bu topraktan neticesinde sunulan nimetler olsun, ardından işte hurma bahçeleri, belki üzüm bağları örnekleri verildi, ardından bildiğimiz, bilmediğimiz birçok şeyin çiftleriyle birlikte yaratılması gibi deliller, ilahi kudret nişaneleri tabiri caizse burada serdedilmiş oldu. Şimdi 37. ayet-i kerimeye geldiğimizde de Estaizu billah ve ayetun lehumul leyl neslehu minhun nehâra fe izâhum muzlimûn. Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Burada da bir diğer ilahi kudrete tabiri caizse nişane olmuş, remz olmuş başka bir durum serdedilmiş oluyor. Buyurun.
Evet, Cenab-ı Hak işte burada gece ve gündüze dikkatimizi çekiyor. Hakikaten insanoğlu geceye de muhtaç, gündüze de muhtaç. Hayatımız gece ve gündüzden ibaret. Bu da bir ayet olarak ifade ediliyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'in işte malum en kısa bölümlerine ayet diyoruz. Bunlar elbette Musaf'ta yazılı birer ayet olduğu gibi ayetlerin kendisi dış alemde de var. Kainatta da var. Yani burada hem Cenab-ı Hak ayetin lafzında geceden gündüzden bahsediyor ama gecenin gündüzün bizzat kendisi dış alemde de var. Onlara da Cenab-ı Hak ayet diyor. Onlar da canlı birer ayet. Kainat bir bakıma adeta canlı bir mushaf gibi. İşte burada Cenab-ı Hak gece ve gündüze dikkati çekiyor. Ve tabii geceden neslehu minhun nehar, biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz. فَاِذَا هُمْ مُظُلِمُونَ. Gündüz çekilince onlar karanlığa gömülürler. Tabi geceden gündüzün sıyrılıp çekilmesi, yani hayvanın selh aslında, neslehu kelimesinin aslı olan selh, derinin yüzülmesi gibi bir anlama geliyor. Hani deri yüzüldükçe ne yapar? Açılır gider. Aslında bir bakıma hani işte günümüzde teknolojik imkanlar çoğaldı. Uzaydan dünyaya bakıldığı zaman böyle dünya döndükçe güneşe bakan yüzü, efendim gündüze doğru geldikçe, güneşe bakan yüzüne geldikçe adeta böyle kayıp gidiyor. O gölge, dünyanın üzerindeki gölge bir taraftan açılıyor, bir taraftan kapanıyor. Adeta bir hayvanın derisini hani yüzdükçe içinin açılması gibi. Böyle adeta sanki bunu temsil eder gibi Cenab-ı Hak böyle bir ifade de burada kullanılmış. Tabii bu gündüzün aydınlığı çekilince adeta deri yüzülür gibi, efendim aydınlık çekilince yerini karanlık kaplıyor ve onlar artık karanlığa gömülürler diye ifade ediliyor. Tabii ayet-i kerimede karanlığın esas, asıl aydınlığın arızi bir durum, geçici bir durum olduğu adeta burada ifade ediliyor. Ki Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak önce karanlıkları yaratmış. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. Karanlıkları ve nuru yarattı buyuruyor. Zaten bugünkü işte ilmin bize söylediği, bugünkü ilmin, insanlığın ilminin ulaştığı şey de, yani güneş ışığı geldiği zaman dünyada gündüz oluyor, aydınlık oluyor. İşte bu gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, birinden diğerinin adeta çekilip çıkarılması hususuna burada işaret ediliyor. Tabii gündüz gidince karanlık gelmiş oluyor. Tabii gece bir bakıma, bir yönden bakılacak olursa, zulmet, karanlık, üzüntü, elem, görmeme anlamı olabilir. Gündüz ise daha çok aydınlık olduğu için, sevinç, mutluluk, görme zamanı olduğu için, gündüzün geceden çıkarılmasının ardından hiç beklemeden böyle aniden bir karanlığın çökmesi ifade ediliyor ki, ya bir bakıma hani sevinç zamanları, mutluluk zamanları ne kadar da uzun olsa çabuk geçer. Ama gam zamanı, hüzün zamanı biraz kısa da olsa uzun sürer gibi bir mana çıkıyor. Tabii bu mecazi anlamdaki ifadeler. Allah dostlarından büyüklerden birine sormuşlar. Demişler ki gece mi daha faziletlidir, gündüz mü? O da şöyle cevap veriyor. Gece daha faziletli. Çünkü gece boyunca rahat ve huzur vardır. Rahat ve huzur cennette, gerçek manada cennettedir. Gündüzde ise tabii maişet derdi, geçim derdi, koşuşturma olduğu için sıkıntı ve meşakkat var gündüzde. Meşakkat, sıkıntının da gerçek manada yeri cehennemdir diye böyle bir cevap vermiş. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de diyor ki, bunun tam tersine olarak gündüzün sevinç zamanı olması, aydınlık olması avama nispettedir, sıradan insanlara göredir. Doğrudur. Gündüz mesela oruç tutulsa, efendim ibadet edilse, o zaman bir sevinç zamanı olabilir manevi olarak. Çünkü efendim ibadet edilmiş olur. Açlık hakikatte ruhun gıdasıdır. Her ne kadar aç kalınca oruçlu insan beden gıdasız kalıyorsa da, bir bakıma açlık ruhun gıdasıdır. Ruhun güçlenmesini temin eder. Gece tabii iftar edince de insan sevinir ama Peygamberimiz bir hadisinde işte oruçlunun diyor en çok sevindiği an orucunu açtığı zaman gibi. Tabii gece biraz ihlaslı, o gece vaktini ibadetler geçiren insanlar açısından elbette daha kıymetli bir zamandır. Çünkü gece ibadeti genellikle daha çok ihlasla yapılır. Başkası görmediği için, kimse görmediği için. Tabii dış dünyadan gelen gürültüler, patırtılar, sesler insanın dikkatini dağıtıyor. Ama gece sükunet, sekinet zamanı olduğu için, hem riya gösteriş yapacak kimse olmadığı için Gece tabi ibadet etmek bakımından daha kıymetli bir vakit. Ayet-i kerimeler de var. Seherlerde istiğfar etmek gibi, gece ibadetine devam gibi pek çok ayet-i kerimeler de var. Gündüz ise tabi dediğimiz gibi hem insanın konsantre olması mümkün değil, hem de tabi insanın ihlaslı olması geceye göre daha zor olduğu için, yani gecenin de pek çok faziletleri var. Ama netice itibariyle esas mesele şu ki, gece olsun gündüz olsun biz bu vakitleri nasıl değerlendiriyoruz? Esas mesele buradadır. İnsan gecesini, gündüzünü, her ikisini de değerlendirebiliyorsa vakit gece olmuş, gündüz olmuş çok da fark etmez. Ama tabii gecenin ayrıca bir değeri var, kutsiyeti var. Peygamberimize Kur'an-ı Kerim gece bir gecede indi. Kadir gecesinde indi. Kur'an-ı Kerim'de efendim geceye nispet yemin ediliyor. Elbette gündüzün de bir takım faydaları var ama netice itibariyle hani şairin biri öyle demiş işte, geceler uzundur uykuyla kısaltma, gündüzler aydınlıktır günahla karartma. Esas herhalde incelik buradadır. Gece de Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, gündüz de Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Yeter ki biz vaktin hükmünü, vaktin gereğini, her vaktin o vakitte yapılması en uygun, en faziletli, en değerli amel neyse onu yapabilelim. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bu ömür sermayesini ebedi hayatımızda Cenab-ı Hakk'ın rızasına vesile olacak şekilde zamanımızı, gecemizi, gündüzümüzü değerlendirelim. Esas mesele budur. Esas gaye bu olmalıdır. Yani yoksa gece kötüdür, gündüz iyidir veya gündüz kötüdür, gece iyidir gibi mutlak manada bunu söylemek mümkün değil. İşte dediğimiz gibi asıl olan işte bu gece ve gündüz bir bakıma mecazi olarak da yani ruhaniyatla, maneviyatla değerlendirilirse dediğimiz gibi her ikisi de insan için değerli, kıymetli hale gelebilir.
Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Burada programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bu ilahi kudret nişanelerinin, tabiri caizse bu kainat kitabındaki diğer her bir ayeti kerime tabi sonsuz ama bu kainat kitabındaki en azından bu ayetlerin bir devamı niteliğinde 38. ayeti kerimede özellikle bir başka delil olarak da güneşten bahsediliyor. İnşallah bir sonraki programımızda da oradan devam etmeyi ümit ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Eyvallah.
Peki, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki programımızda Yasin suresinin 34, 35, 36 ve 37. ayet-i kerimelerinin tefsirleriyle ilgili bazı malumatlar edinmiş olduk. İnşallah bir sonraki programımızda da yine kaldığımız yerden 38. ayet-i kerimeden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.